Ayrım 43.
Sayfa 425. Kaptan kahkahaları basmıştı. Ambardan tayfalar da sökün etmişler. Kahkahalardan liman çalkalanıp durmuştu. Zavallı küçük Haridimo'daki tabanları yağlamıştı korkudan. Çoban çocukluk günlerinin anılarıyla gevşemişti. Gelin bakalım çocuklar, palikaryalarım benim. Ben sürüyle, köpeklerle önden gideceğim. Siz beni izleyin peşimden. Hep birlikte davar güttüğümüzü söylerim. Darılmazlar size. Hadi bir aslanlarım, gelin peşimden, hatırım için. İyilikle gönüllerini aldı, çocuklar yumuşadılar. Dağcığından koca bir somun, büyüyecek bir parça peynir çıkardı, üleştirdi aç çocuklara. Çocuklar peynir ekmeği kapıştılar. Ah bir de suyumuz olsaydı diye söylendiler. Çoban dağcığından şarap tulumunu çıkardı. Çocuklar suyum yok ama şarap da iyidir hani, sağlığınıza. Tulumun memesini ağzına koyup dikti, sonra çocuklara verdi. Onlar da sırayla diktiler. Gırtlaklar guluk guluk etti. Tulum diplenmişti. Şimdi gidelim dedi çoban. Osmanlı'yı öldürdük artık. Türk köyünü de ateşe verdik. Esir de aldık erkek kadın işte. Çocuklara keçileri koyunları gösterdi. Çanları zilleriyle bayır aşağı iniyordu sürü. Büyük baba epeyce yol almış, dağdan yana endişeli, elinde taş tahtası Trasaki diye sesleniyordu. Oğlanı uzaktan sürünün ardında görünce kucağını açtı. Bre Trasaki'm diye bağırdı. Nerelerdesin sen? Tam da seni aradığım gün ortalıklardan gittin. Gel, senden bir isteğim var. Bana bir iyilik yapacaksın. Önce bir karnımı doyurayım büyük baba dedi oğlan. Mutfaktan yana seyirtti. Dizi ağrıyordu ama erkeklik de ölmediydi. Dimdik gidiyordu topallamadan. Gökyüzü hafif aydınlıktı. Yağmur dinmişti. Batı yönünde pembe, gümüş renkli bulut topçukları uçuşuyordu. Büyük babayla torun dış kapının eşiğine oturdular. Trasaki, bugün bana çıkışmayacaksın. Dersimi su gibi biliyorum. Bak işte. Kıvanç'la taş tahtayı gösterdi. Büyük harflerle doluydu. Tüm alfabeyi dedi büyük baba. A'dan Omega'ya dek. Aferin büyük baba. Bugün sana 10 veriyorum. Nasıl oldu bu böyle birden? Vaktim dar Trasaki'm, ben de inada bindirdim işi. Şimdi zamanı geldi artık. Bak dinle, sana sırrımı söyleyeceğim. Şu son günlerimde niye okuma yazma öğrenmek istedim bil bakalım. Okumak için mi? Boş ver. Tam 100 yaşındayım. Her şeyi bilirim. Hiçbir şey bilmem. Benim niyetim başka. Başka? Neymiş o başka olan? Ölmeden öğretmeni istediğim bir şey, tek bir şey Trasaki'm. Neymiş o? Merak ettim. Şey işte, bir Girit sözü. Koy hele elini elimin üstüne. Ha şöyle, kılavuzluk et bakalım elime. Şu 4 sözcüğü yazmayı öğret ona. Büyük baba sesini alçalttı. Ya özgürlük ya ölüm dedi. Aa dedi Trasaki. Demek bundan ha, şimdi anladım. Daha iyice anlamadın Trasaki. Hele acele etme, göreceksin. Tut hele elimi, taş kalemi bir güzel götür bakalım. Trasaki iki eliyle büyük babasının kupkuru nasırlı elini tuttu, yavaş yavaş sabırla yürütmeye başladı. Taş tahtaya kalın kalın majisküller sıralandı. Ya özgürlük ya ölüm. Kara kış buz gibi rüzgarlar inmekte, karlı dağların doruklarından. Girit tir tir titremekte. Selena Dağı'nın yamaçlarında Kaptan Mihal'in yatağının oradaki büyük mağara yine kadın, çoluk çocukla dolmuştu. Burası çok eski bir dere yatağıydı. Sular yön değiştirmiş, eski yatak kurumuştu. Bütün ayaklanmalarda, baş kaldırmalarda çoluk çocuk, kadınlar Osmanlı'nın kılıcından kurtulmak için buraya sığınırlardı. Büyük 821 ayaklanmasında berberiler mağaranın ağzına ağaç dalları yığıp yakmışlardı. İçeridekiler tümden boğulup gitmişlerdi. Mağaranın o ıslak, soğuk loşluğunda yerdeki kemikler şimdi de bembeyaz gözler önündeydi. Bu eski kemiklerin üstüne çoluk çocuk yataklarını sermişler. Açlıktan, soğuktan, Osmanlı korkusundan titreşiyorlardı. Kemiklerin üstüne yeni bir kemik tabakası eklemeye hazırlanıyorlardı. Gündüzleri dışarı çıkıp bir avuç ot, kök, meşe kozalağı topluyor, hayvanlar gibi otluyorlardı yayılıp. Başlarını kaldırıp karşı kayalara bakıyorlardı. O kayalardaydı Kaptan Mihal'in yatağı. Bakıp bakıp yürekleniyorlardı. Kaptan Mihal orada oldukça korkuları yoktu. Geçende Nizami askeri mağaranın önüne dek tırmanmıştı. İçeridekiler feryat figan. Neyse ki Şahin yuvasından Kaptan Mihal inmiş de boğuşma başlamıştı. Koca dağ gümbürdemişti. Boğuşma karanlık basınca durmuş, gün ağrırken yeniden başlamıştı koca dağ gümbürdemeye. Kadınlar mağaranın içinde diz çökmüş, kimi ağlıyor, kimi daha da yüreklileri Tanrı'ya sesleniyor, bıçaklarla, sopalarla silahlanıp erkeklere yardım için dışarı çıkmak istiyorlardı. Hristiyanlar sayıca azdı, açlıktan da bitiktiler. Ovadan, düzden yeni yeni Osmanlı kuvvetleri geliyordu. Paşa kudurmuştu. İstanbul'daki sultana Kaptan Mihal'in kellesini göndermek için and içmişti. Mumyalayıp bir torbaya koyacak, gönderecekti. Öğle vaktini 2 saat geçe Hristiyanların direnişi kırılmaya başlamıştı. Dere boyundaki geçitlerden, kayalıkların yarıklarından Nizamiye askerinin sevinçli yuhaları duyuluyordu. Mağaradaki kadınlar feryada başlamışlardı. Tanrı birden Hristiyanlara acımış araya girmişti. Osmanlı kuvvetlerinin ardından dağın geçitinden Kaptan Poliksingis'in tayfası görünmüştü. Türkler iki ateş arasında kalmış, kırmızı fesler dağılmış, kimi sipere yatmış, kimi ovaya doğru yuvarlanmaya başlamıştı. Kaptanlar kısraklarının sırtında Türklerin peşine düşmüşlerdi. İkisi de yaralanmıştı ama Kırım'ın ateşinde bunun farkına varmamışlardı. Karanlık basıp da mevzilerine dönerken anlamışlardı yaralandıklarını. Yaraları hafifti, sıyrık sayılırdı. Sarmışlardı yaralarını. Kaptan Mihal omzundan, Kaptan Poliksingis budundan yaralanmıştı. İkisi de adam akıllı acıkmıştı. Kaptan Poliksingis'in palikaryaları dağarcıklarını açmışlar. Tanrı'ya şükür ekmek, kara zeytin, soğan, şarap çıkarıp koymuşlardı ortaya. Kaptan Mihal'in kırmızı yazılı siyah bayrağının dalgalandığı taş kulübede şimdi 2 kaptan bağdaş kurup oturmuşlar, yemek yiyorlardı. Taş duvarın aralıklarından buz gibi bir rüzgar ıslık çalarak giriyor, kulübenin içine kar yağılıyordu. Bir ara Todor içeri girdi bir kucak çalı çırpıyla. Yaralı kaptanlara acımıştı, donup kalmasınlardı. Ateş yaktı, sonra onları yalnız bırakıp çıktı gitti. Kulağına okkalı sözler çalınmıştı, konuşuyorlardı. Yanlarında başkasını istemezlerdi. Sağ olasın Kaptan Poliksingis dedi. Tanrı gönderdi seni. Neredeyse burnumuzun dibine gireceklerdi Osmanlılar. Konuşuyor, savaş arkadaşına bakıyordu sevgi ve acıma dolu bakışlarla. Karalara bürünmüştü. Başına siyah bir mendil sarmıştı. Kaptan Poliksingis'in erken kocamış bir hali vardı. Benzi soluktu. Yemek yiyordu ama aklı başka yerlerdeydi. Şakadan, gülmekten hoşlanan dudakları acıyla kıvrılmıştı. Pembe yanakları, gül yanakları solmuş. Bir zamanların bu neşeli yüzünü şimdi gür bir sakal kaplamıştı. Sağlığına Kaptan Poliksingis dedi Kaptan Mihal. Şarap tulumunu ağzına dikti. Senin sağlığına Kaptan Mihal dedi Poliksingis. Bende artık iş kalmadı. Kaptan Mihal'in yüreği kabardı. Öldürdüğü kadını acıdığından değildi. Onun ölmesi gerekti. Erkeklerin arasına girmemesi gerekirdi. Cinayet gecesinden bu yana yüreği ferahtı. Yalnız kaldığında artık kendinden utanmıyordu. Kafası aydınlığa kavuşmuştu. Şimdi tüm varlığıyla, tüm gücüyle Girit için dövüşüyordu. Ama şu karşısındaki yaman yiğite acıyordu. Kadının ölümü onu mahvetmişti. Kaptan Poliksingis dedi, bir sözüm var sana, kusura bakma. Girit gözlerimizin önünde kanlar içinde dururken bizim bir kadını düşünmemiz olur hiç değil, yakışık almaz bence. Namusuma yemin ederim ki bana engel olmaya kalkışan, beni savaştan alıkoymaya yeltenen bir kadın çıksın karşıma, şu ellerimle gebertirim onu. Çerkez karısını öldüren elini kaldırdı havaya. Kaptan Mihal dedi Poliksingis, sen bir canavarsın, bense bir insanoğlu. Elindeki lokmayı sofraya bıraktı. Boğazı tıkanmıştı. Ateşten yana döndü. Birden titremeye başladı. Müthiş üşüyordu. Kaptan Mihal de ateşe yaklaştı. Uzunca süre öylece oturdular ateşin karşısında konuşmadan. Todori bir daha girdi içeri. Ateşi harlattı. Düşünceli düşünceli oturan 2 kaptana baktı. Dışarı çıktı ayaklarının ucuna basarak. Birden Kaptan Mihal'in sesi duyuldu. Boğuk, koyu, çok uzaklardan gelircesine. Biliyor musun onu kim öldürdü? Birden karar vermişti. Oyununu oynayacaktı. Yazı mı, tura mı? Her şeyi koyacaktı ortaya. Kaptan Poliksingis yerinde sarsıldı, yüzüne baktı. Kimin öldürdüğünü soracak gücü bulamadı kendinde. Bekliyordu. Biliyor musun kim öldürdü? Dedi bir daha Kaptan Mihal. Sen biliyor musun? Biliyorum. Kaptan Poliksingis yerinden fırladı. Kaptan Mihal'in kolunu kavradı. Kim? Acele etme, parlama öyle. Onun kılına bile dokunamazsın. O ölümden de ötede. Kim? Acele etme dedim sana. Önce bir başka sıra açıklayacağım. Daha da acı. Otur da dinle. Sonra sen kendin de utanacaksın. Yemin ederim utanacaksın ve bir daha da kadın lafı almayacaksın ağzına. Ne onun katilini ne de Polixingis'in kendisini. Kim diye sordu yeniden. Gözleri yanıyordu. Bir mektup aldım. Kağıdın dört köşesi yanık. Yeğenim Kozma'dan. Kaptan Polixingis, bu kez de zahmetlerimiz boşuna. Boşuna kan akıtıyoruz bu kez de. Bu kez de Girit özgürlüğe kavuşamayacak. Yunanistan güçsüz, Frankler namussuz, sultansa güçlü. Kaptan Polixingis bunları dinlemiyordu. Bir daha yerinden fırlarken kafasını taş duvara çarptı güm diye. Kim öldürdü onu, kim diye gürledi. Tüm öteki işler ondan sonra. Ben, dedi Kaptan Mihal ayağa kalkarak. Sakindi, rahattı, ciddiydi, sertti. Kaptan Polixingis'in gözlerinin içine bakıyordu. Ben öldürdüm onu Kaptan Polixingis. Kaptan Polixingis taş duvara dayandı. Kafası kapkaranlıktı. Yok, dedi sonunda. Olamaz bu. Ya seni ya da onu öldürmem gerekiyordu. Girit'i düşündüm. Yaman bir savaşçıydın. Girit'e lazımdın. Ben de onu öldürdüm. Rahatladım. Sen de rahatlayacaksın. Çek elini bıçağından, avuçlama öyle. İstersen kapıyı kapar, kandili söndürürüz. Boğuşuruz taş kulübenin karanlığında. Öldürebiliriz birbirimizi. Ama mağaradaki kadınları, çocukları düşün. Yaşamaları, namusları bizim elimizde. Dedelerimizi, babalarımızı düşün. Kararını ver. Kaptan Polixingis kendini yere bıraktı, yüzünü avuçlarına soktu. Göğsü inip kalkmaya başladı. Hıçkırıklarını tutamıyordu. O mektubu okuyunca umut kalmadığını öğrenince diye devam etti Kaptan Mihal, arkadaşının hıçkırıklarına aldırmadan. Bilemiyorum işte bre Polixingis, nasıl oldu, hangi şeytan içimde uyanıverdi, korkup sineceğime, kuzu kuzu olacağıma öfkelenmişim, canavarlaşmışım. Ya demek öyle ha, düveli muazzama ha, demek Girit'e özgürlük vermek istemiyorsunuz. Tuh ulan size orospu kancıklar. Benim Kaptan Mihal'in şu Girit topraklarının bir kirpisinin size ihtiyacı yok. Yok size ihtiyacım. Allah bile Girit'i yüzüstü koyup gitse ben onu bırakmam. Eğilip Kaptan Polixingis'in omzuna dokundu hafifçe. Kaptan, dedi alçak sesle. Kaptan, ayıp değil mi sana? Polixingis ağlamaya kanmıştı. Gözleri kuruydu. Sevdiği kadının katilinin dediklerini bir bir dinliyordu. Sözler iğne gibi yüreğine saplanıyordu. Tüm umudumu yitirdiğim günden bu yana, diye devam etti Kaptan Mihal sayıklar gibi. Bana öyle gelir ki şu bastığım toprak aşkı için, bana öyle gelir ki ölümsüz olup çıktım. Kim dokunabilir şimdi bana? Neremden tutabilir? Ölüm bana ne yapabilir? Tüm koca Osmanlı Devleti gelip beni sarsa, kulağımın ardı bile terlemez, vız gelir. Ben bir Arkadi manastırı olmuşum. Giysilerim, saçlarım, içim barut dolu. Hiçbir umut kalmadığını görünce kendimi ateşleyip havaya uçururum. Anlatabildim mi? Gerçekten de Kaptan Mihal kendisiyle Girit arasına giren kadını öldürdüğü günden bu yana ve özellikle bu kez de umutsuz savaştıklarını o mektubu okuyup öğrendikten sonra içinde bir iblisin ayaklandığını görmüştü. İnatçı, onurlu bir iblisin. Bu uyanan iblis miydi, tanrı mıydı, yoksa çok eski atalardan, dedelerden biri miydi? Bunu iyice kestiremiyordu. Şunu iyice biliyordu yalnız. Ne olursa olsun küfürlere, yalvarmalara tenezzül etmeyecekti. Ne iblisle, ne tanrıyla, ne de sultanla uzlaşmayacaktı. Arkadi manastırı gibi havaya uçuracaktı kendisini gerektiğinde. Kaptan Polixingis ayağa kalktı, başındaki siyah mendili sıkıca bağladı. Aynı odada seninle beraber yatamayacağım Kaptan Mihal, dedi karşıya bakarak. Yurdumuz savaştayken birbirimizi öldürmek de istemem. Öte yandan seni tehlikeye de atmaya gönlüm razı değil. Ama görülecek ağır hesaplarımız var. Girit rahata kavuşunca görürüz bu hesapları. Yüreğim yanıktır senin yüzünden Kaptan Mihal. Bunu bilelim. Karısının katilinin yüzüne bakmadan davrandı. Kulübenin kapısından çıktı. Karanlıkta, karların içinde gözden yitti. Yukarılarda, dağdaki mağarada Hristiyanlar ne alemde ola? Kadınlar karları küremek için tavan arasına çıkmışlardı. Rüzgarın getirip yığdığı karların ağırlığından neredeyse tavan kilişleri bel verip çökecekti. Tavan arasından karşı dağa bakıp iç çekiyorlardı. Yukarılarda Hristiyanlar ne alemde ola ki hey Allah'ım? Katerina kadın da gözlerini dağdan yana dikmiş, karlı doğruğa saplamış kocasını düşünüyordu, korkunç kocasını. Bugün güneş pırıl pırıldı, gökyüzü masmavi, hava kristal. Bir iki serçe inip konmuştu büyük babanın karlı avlusuna, karları eşeleyip gagalıyorlardı. Tresaki elinde bir dilim ekmekle avluya çıkmıştı, avlu aç serçelerle dolmuştu. Büyük baba, büyük baba bak diye serçeleri gösteriyordu. Büyük baba yanan ocağın karşısına bir köşeye büzülmüş, sessiz kıpırdamadan odunları yalayıp yiyen kül eden yalımları seyrediyordu. Günlerdir konuşmuyordu, yüzü durmadan soluyor, derin düşüncelere dalıyordu. İçinde bir derdi vardı, yaman bir dert. Tresaki elindeki dilimi serçelere ufaladı, içeri girdi. Tam o sırada büyük baba yerinden kalkmıştı. Kasteli köyüne bir teneke kırmızı boyayla bir fırça ısmarlamıştı. Tresaki'ye dönüp işaret etti. ''Boyayı al Tresakim, gidelim.'' dedi. ''Bak köşede duruyor teneke, fırçayı da bana ver.'' ''Nereye büyük baba?'' ''Şimdi görürsün ama çabuk olalım, kar da yağmıyor şimdi.'' Dış kapıda durdular. Büyük baba ile torun şimdi köyü seyrediyorlardı. Köy hareketsiz, sessiz, karlarla kaplı. Ne sihirdi bu, bu ne güzellikti. Apak, bembeyaz evler, taşlar, sokaklar. Ne de güzelleşmişti odun yığınları, bezler, paçavralar, yıkıklar. Ne de güzeldi o taze, o el değmemiş karların altında. Tresaki seyrine doymuyordu görüntünün. Bir gece içinde koca köy nasıl da değişmişti. Büyük baba kuşağından büyük renkli mendilini çıkardı, kapının karlarını temizledi. ''Git içeri Tresaki'' dedi. ''Sen de bir bez al da temizle.'' Karların altındaki tahta tertemiz meydana çıktı. Büyük baba tenekenin kapağını açtı, fırçayı avuçladı. ''Tanrı adına'' diye mırıldandı. ''Büyük baba ne yapacaksın?'' ''Şimdi görürsün.'' Fırçayı kaldırdı. Ağır ağır dikkatle kapıya yazmaya başladı. Kırmızı boyayla büyük harflerle. Y, sonra A, sonra Ö. ''Ha anladım.'' dedi Tresaki. Büyük baba gülümsedi. ''Şimdi anladın mı okuma yazma öğrenmek açıklığımı?'' dedi. ''Bir amacım vardı. Köyde boyamadık duvar bırakmayacağım. Kilisenin çan kulesine de çıkacağım, minareye de çıkıp yazacağım. Ya özgürlük ya ölüm. Ölmeden önce ya özgürlük ya ölüm.'' Konuşuyor bir yandan da bu büyülü sözleri yazıyordu koca koca harflerle. Ara sıra gerileyip başını yana eğiyor, yazılara bakıp gülümsüyordu kıvançla. Daha iyice kafası almıyordu bu durumu. Bir takım direkler, çemberler, eğriler sıralayacaksın ve de bunlardan sonra sesler çıkacak. Ağız mıydı bunlar, dudak, hançere, göğüs müydü ki ses çıkarıp bağırsınlar? Gerçekten de diye sık sık soruyordu torununa. Gerçekten de Tresaki, bunlar canlı mı, konuşurlar mı, nasıl konuşurlar? Hey Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz. Şimdi evinin dış kapısı da sesleniyor, bağırıyordu. Durup uzunca süre baktı kapıya kıvançla. Şimdi o bir kapı değildi. Kaptan Sifaka'nın ta kendisiydi. Yüreceğinin iki kanadıydı bu ses verip bağıran kapı kanatları. ''Doğru yazdın mı Tresaki?'' dedi. ''Bir yanlış yapmadım ya.'' ''10 veriyorum sana büyük baba. Pek iyi veriyorum bugün.'' dedi torun gülerek. ''Hadi öyleyse ötelere.'' Ötelere yolun dönemecine vardılar. Karşılarındaki duvarda kar yoktu. Büyük baba fırçayı eline aldı, hızlandı. Durmadan yazıyordu. Daha ötelere gittiler. Sakalına kırmızı boya sıçramıştı. Çizmeleri, meydan yeleği berbat olmuştu ama o farkında bile değildi. Durmadan yazıyor, yazıyordu. Kutsal bir vecde kapılmıştı. Nerede temiz bir duvar görse, nerede bir kapıyla karşılaşsa, durup eline fırçasını alıyor, tenekeye daldırıyor, durmadan yazıyordu büyülü işaretleri. Az önce sessiz, kötü kötü duran kapılar, duvarlar, şimdi dile gelmiş özlemlerini haykırıyorlardı yiğitçe. Kapı, cansız tahta, şimdi canlanmış, ruhlanmış, konuşuyor, mucizeler yaratıyordu kutsal ağaç gibi. Artık işin kolayını almıştı, rahat yazıyordu, uçuyordu. Köy meydanına gelmişlerdi. Okul, kilise, cami oradaydı. Daha ötede de köy kahvesi. Fırçayı tenekeye batırıp okulun kapısına ya özgürlük ya ölüm yazdı. İki ihtiyar çıktı kahveden. ''Hey Kaptan Sifaka, ne zamandan beri okuma yazma öğrendin sen? Ne oldu sana? Neler yazıyorsun orada?'' ''Vedalaşıyorum.'' dedi büyük baba dönüp bakmadan. ''Size son bir sözüm var. Onu yazıyorum. Beni unutmazsınız.'' ''Neymiş o son sözün?'' ''Ya özgürlük ya ölüm.'' diye bağırdı Tresaki. İhtiyarlar başlarını salladılar, içeri girdiler. ''Tamam, koca Sifaka meleklerin gölgesine düştü. Azrail yakın.'' diye mırıldandılar. Büyük baba şimdi caminin önünde durmuştu. Duvarlar tertemizdi. Yeni badanalanmış, kapı sarı boyalı. Karıştır şu tenekeyi bir güzelce Trasaki dedi. Sopayla bir güzel karıştır boyayı. Burada tüm gücümü koyacağım, tüm hünerimi. Harflerin altına birer de kuyruk konduracağım süs olsun diye. Göreceksin bak. Büyük bir usta rahatlığıyla fırçayı sarı boyalı kapının üstünde oynatıyordu. Bitirmişti yazıyı, yorulmuştu. Şimdi doğru eve dedi. Yoruldum artık. Kiliseyi de bir başka gün. Bir ip merdiven uydurup çan kulesine de tırmanacağım. Ama eklemleri sağlam olmalı adamın. Düşmeyesin oradan sakın büyük baba. Ben çıkarım seninle. Yok yok, ben kendim çıkacağım diye diretti büyük baba. Ama bir başka sefere. Şimdi gidelim. Ev kadınlarla dolmuştu. Evdekilerden başka mahallenin tüm kadınları da orada toplanmışlardı. İhtiyar destancı Kriyaras'ı dinlemek için. Daha yeni gelmişti köye destancı. Doğru Kaptan Sifaka'nın soylu evine atmıştı kapağı. Bu evde konuklardı hep. Yemekleri hem bol hem de pek lezzetliydi. Uzun çatal sakallı, mavi gözlü, boğazına düşkün bir ihtiyardı. Yaman bir bekri ve gençliğinde yaman bir zampara. Daha tüysüz bir oğlanken Mehmeteli dağlarında sığır çobanlığı ederdi. Sonra Kasteli köyü yakınlarında bir ayaklanmada o da silaha sarılmış, sığırları sürüp çetecilere peşkeş çekmişti. Girit bu kez de zincire vurulmuştu. Kiryaras nasıl dönerdi Kasteli'ye? Bundan hep resmo dolaylarında dolaşmaya başlamıştı. Yük taşıyor, çerçicilik, lircilikle geçiniyordu. Kızlara sarkıntılık ediyordu. Bir arabada dayak yemişti o süre. Hatta bir gün Psiloritis Dağı'nın ünlü sürü sahiplerinden Kostantaras neredeyse onu iğdiş edecekti. Koçlarını iğdiş ettiği bıçakla. Kızı Krustalenya'ya asılmıştı adam. Belki iğdiş etmişti de. Çünkü o günden bu yana Kriyaras kuzuya dönmüş, uslanmış, şişmanlamış, tatlılaşmıştı. Evliya olmuştu. Evliya olmuştu da destan düzmeye başlamıştı. Köyleri harmanlıyor, destanlarını okuyor, dağarcığını dolduruyordu Allah ne verdiyse. Köylüler çevresini alırlardı saf saf, hayran hayran. Nereden buluyordu bunca uyağı da destanlar düzüyordu, nasıl da ağlatıyordu milleti. 821 ayaklanmasında geçen olayları canlandırıyor, büyük savaşçıları mezarlarından çıkarıyor, Arkadi Manastırı yeni baştan havaya uçuyordu. İhtiyarlar alacalı mendillerini çıkarıp gözyaşlarını siliyorlardı. Arkadi Manastırı hala dayanıyor diye düşünürlerdi. Hala yanıyor. Şu destan var oldukça da savaşacak, yanacak ölümsüz. Onu dinleyen bambaşka bir insan olup çıkıyordu. Yürekleri genişliyordu. Cimriler kirli çıkınlarını, kilerlerinin kapılarını açıyor. Kiryaras'ın dağarcığı sürekli şişiyordu. Kuru bakla, fasulye, nohut, kestane, kabak, ekmek. Dağarcığının şiştiğini görüyor. Güneş yanığı, ablak yüzü gülüyordu hoşnut. İşte bugün de köylü kadınlar onu görünce bu adam dağ taş dolaşır, mutlaka kocalarından bir haber getirmiştir diye düşünmüşler, peşine takılmışlardı. Hep beraber ya da teker teker ona yaklaşıyor, elini tutuyor, soru yağmuruna başlıyorlardı. Ama Kriyaras'ın acelesi vardı. Doğru Kaptan Sifaka'nın evine gidiyordu, karnı acıkmıştı. Büyük babayla torun kapıdan girdiklerinde ihtiyar Kriyaras o eski iskemleye kurulmuştu bile. Ateşin karşısına geçmiş ısınıyordu.